Ayrım 17.
İsa bir Yahudiydi. Kendi misyonunun da yozlaşan dinini düzeltmek olduğunu söylüyordu. İsa peygamber Yahudi miydi diye soruyor şaşkın bir erkek sesi. Bu ne Yahudilikten ne de Hristiyanlıktan haberi olan bizim Ali'den başkası değil. Demek Meryemlerle işini bitirdi. Can açıklayacakken giriyorum içeri. Bıraktığım koltukta oturuyor Can. Karşısında Zeynep var, yanında da Ali. Bizimkilerin gözleri genç bilim adamının üzerinde. Ama beni fark eder etmez hemen toparlanıp ayağa kalkıyorlar. Sadece Can istifini bozmuyor. Sanki konuştuklarını duymamışım gibi Ali'ye dönüyorum. Aşağıda durum nasıl? Hiçbir sorun yok başkomiserim. Prosedür işliyor, yarın sabah savcılığa çıkacaklar. İyi diyerek yerime geçerken masamın üzerinde açık duran kutsal kitabı görüyorum. Altı Yusuf'un kanıyla çizilmiş olan satırların bulunduğu sayfalar açık. Başımla kitabı işaret ederek soruyorum. Ne yaptınız, baktınız mı Can? Can uzanıp yeniden kanla yazılmış iki sözcüğe bakıyor. Evet baktım başkomiserim. Peki şu altı çizili yerler, özel bir anlamı var mı o satırların? Kitabı önüne çekiyor. Sesli olarak okumaya başlıyor. Uyan ey kılıç! Çobanıma, yakınıma karşı harekete geç. Yeterli olmuyor. O cümleyi de tekrarlayarak okumayı sürdürüyor. Uyan ey kılıç! Çobanıma, yakınıma karşı harekete geç diyor. Her şeye egemen Rab. Çobanı vur da koyunlar darmadağın olsun. Ben de elimi küçüklere karşı kaldıracağım. Bütün ülkede diyor Rab. Halkın üçte ikisi vurulup ölecek, üçte biri sağ kalacak. Kalan üçte birini ateşten geçireceğim, onları gümüş gibi arıtacağım, altın gibi sınayacağım. Beni adımla çağıracaklar, ben de onlara karşılık vereceğim. Gözleri satırların üzerinde gezinirken olumsuz anlamda başını sallıyor. Bu sözcüklerin özel bir anlama geldiğini sanmıyorum. Zekariya peygamber yazmış ya da söylemiş. İnsanları suçtan ve günahtan arındırmak için Tanrı'nın gazabını hatırlatan sözler. Kötüleri kutsal yasayla korkutuyor ki bu Tevrat'ta sık kullanılan bir yöntem. Yahudilik insanoğlunu temelde kötü olarak kabul eder, onları düzeltmenin en iyi yolu ise kutsal yasayı uygulamaktır. İsa da mı öyle düşünüyordu? Soru Zeynep'ten geliyor. Anlaşılan bizim zeki kızımız da Ali kadar etkilendi bu Hristiyanlık muhabbetinden. Yok, İsa daha farklı düşünüyordu. İsa ceza yerine sevgiyi ve bağışlamayı öneriyordu. Ali konuya merakını yitirmemesine rağmen Zeynep'in Can'a ilgiyle bakmasından pek hoşlanmamış olacak, o her zamanki iğneleyici tavrını takınıyor hemen. Az önce İsa'nın başka bir din için gelmediğini, yozlaşan Yahudiliği düzeltmeye çalıştığını söyledin. Yahudiliği yeniden eski haline getirmeye çalışan biri nasıl olur da o dinin temel anlayışından vazgeçer? Kendi dini insanı günahkar sayıyorsa İsa'nın da böyle düşünmesi gerekmez mi? Soru gayet mantıklı ama Can sözlerinde hiçbir çelişki yokmuş gibi kolayca açıklıyor. İsa yüzyıllardır beklenen kurtarıcıyı temsil ediyordu. O çağlarda Yahudi din adamları tam bir çürümüşlük içindeydiler. Kutsal şehir Kudüs, Roma İmparatorluğu'nun işgali altındaydı. Daha da kötüsü Yahudi din adamları işgalcilerle uyum içinde yaşıyordu. Yahudilerin büyük tapınağıyla Roma garnizonu yan yanaydı. Halk din adamlarından umudunu kesmiş, kendilerini kurtaracak Mesih'i bekliyordu. İsa bu beklenen Mesih oldu işte. Birden olmadı kuşkusuz, başta kendisi bile inanamamıştı buna. Ama süreç onu da başkalarını da inandırmayı başardı. Zorlu bir mücadeleydi. Sürekli bir çatışma yaşanıyordu. Ferisi denilen tutucu din adamları İsa'ya karşı çıkıyorlardı. İsa da onlarla düşünsel bir çatışmaya girdi. Bir tür ideolojik mücadele. Bu mücadele sırasında İsa tutucu Yahudilerden daha farklı bir dil benimsemeye başladı. İnsanı korkutan değil, yücelten bir dil. Ceza yerine sevgiyi, bağışlanmayı ve barışı öne çıkaran bir dil. Ama onu çarmıha geldiler diye mırıldanıyor Zeynep. Sesi bunu niye yaptılar ki dercesine üzgün çıkıyor. Öyle oldu diye onaylıyor Can. Biri sana vurursa öteki yanağında çevir diyen adamı çarmıhta acımasızca öldürdüler. Ama eğer İsa çarmıhta ölmeseydi bugünkü Hristiyanlık olmazdı. saçma diye kesiyor Ali. İsa peygamber çarmıhın üzerinde ölmeseydi Hristiyanlık doğmayacak mıydı? İsa peygamber Allah tarafından gönderilmedi mi? Soruyu yanıtlamadan önce Ali'ye bakıyor Can. Hayır, küçümseyen bir bakış değil bu. Seni anlıyorum diyen bir bakış. Aynı zamanda bu konuda hiçbir bilgin yok. Sana nasıl anlatacağım diyen bir bakış. Bilmenin çaresiz hale soktuğu bir adamın sıkıntılı bakışı. Galiba geri adım atacak, böylece bu tartışmayı kapatacak ama derin bir nefes aldıktan sonra din açısından bakarsan öyle oldu diyor. İsa Tanrı tarafından gönderildi. Gerçi bu konuya dinlerin bakışı da oldukça farklı. Yahudilik İsa'yı ne peygamber ne de Tanrı olarak kabul eder. Hristiyanlık içinse İsa sadece bir peygamber değil, Tanrı'nın kendisidir. Müslümanlığa göre ise İsa sadece peygamberdir. Ama çarmıhın üzerinde ölmemiştir. Onun yerine Allah muhbir Yahuda'yı çıkartmıştır çarmıha, düşmanları kandırmak için de İsa görünümü vermiştir bu hain adama. İsa'yı ise yanına almıştır. Çünkü Allah peygamberin ölmesine izin verecek kadar aciz değildir. Bu açıklamadan sonra itiraz gelecek mi diye bakıyor. Ancak Ali duyduklarını henüz sindiremediğinden sesini çıkarmıyor. Tepki almayınca Can ellerini yana açarak sürdürüyor sözlerini. Dinler olaya böyle bakıyor. Bu bir inanç meselesi. Tartışılacak bir şey yok. İnanılacak, onunla kaynaşılacak, onun bir parçası olunacak düşünce var. O düşüncenin kendisi bizzat Tanrı ya da Allah'tır. İnanç sistemindeki akıl sadece bunu kavrar, bunu kavramaya yarar. Sonunda Can'ın bir açığını bulduğunu düşünen Ali, ne yani diye sataşıyor. İnanan insanların aklı kıt mı diyorsun? Duyan da bizim Ali'yi dindar biri sanacak. Bu olaya kadar ağzından dinle ilgili tek bir sözcük çıktığını hatırlamıyorum. Şimdi ise yeryüzünde ne kadar din varsa hepsinin savunucusu oldu çıktı. Ey aşk, sen nelere kadirsin? Cansa bu komiserin kendisine neden böyle saldırdığından habersiz açıklamaya çalışırken, bütün bunlar ayrıntı diyerek kesiyorum bu anlamsız sürtüşmeyi. Bu meselede bizi ilgilendiren kişi Pavlus. Anlayamadığı bir sorunun gölgesi düşüyor Can'ın gözlerine. Ben odaya girerken Hristiyanlığı İsa'nın değil Pavlus'un kurduğunu söylüyordun. Bunu ilk kez duyuyorum. Böyle bir teorim var yoksa sen mi geliştirdin? Benden önce de bu düşünce vardı. Ama bu aynı zamanda benim üniversitedeki ödev konularımdan biriydi. Bize biraz anlatsana şu Aziz Pavlus'u. İsteğim Can'ın yakışıklı yüzünün asılmasına yol açıyor. Belli ki nasıl anlatacağını, söze nereden başlayacağını bilemiyor. Karşısındaki insanlar Hristiyanlık konusunda bilgili olsa işi kolaylaşacak ama şimdi nasıl anlatsın bu polislere meselenin ayrıntısını? Biraz karışık diyor, elinden geldiğince nazik olmaya çalışarak. Yani siz Hristiyanlığı ne kadar biliyorsunuz? Bizi o kadar da küçümsemeyin Can Bey diyor Zeynep. Hiç sistemkar bir havası yok. Genç adamın sıkıntısını anlamış, onu rahatlatmaya çalışıyor. Bunu yaparken Can'ın kafasındaki bildik polis imajını yıkmayı da amaçlıyor. Öğrenmeye açığız. Aslında biz de işimizi bilimsel olarak yapmak zorundayız. Karşılaştığımız her olayda yeni şeyler öğreniyoruz. 3 ay önce üniversitede rekabet sonucu meslektaşını öldüren bir kuantum fizikçisinin davasıyla ilgilenmiştik. Olay gereği kuantum fiziğini öğrenmek zorunda kaldık, en azından temel teorisini. Yani Hristiyanlık tarihini anlamayız diye kaygılanmayın, anlarız. Ali'nin koyu renk gözlerindeki gerginlik yerin tatlı bir ışıltıya bırakıyor. Zeynep'in bu çıkışı hoşuna gitti. İçimden aferin Zeynep diyorum. Yok diye kırılıp bükülüyor Can. Öyle demek istemedim. Yani hadi Can, kibarlığı boş ver de anlatmaya başla diyorum. Açlıktan kan şekerim düşmeye başladı zaten. Anlat da gidip bir şeyler atıştıralım. Peki diyor Can kaderine razı olarak. Tamam o zaman. Ama bu tamam o zaman biraz manidar çıkıyor ağzından. Bir dakika diyerek yine sözünü kesmek zorunda kalıyorum. Zeynep'in kuantum fiziğini öğrendik filan dediğine bakıp karmaşık bir konuşma yapma. Öğrencilerine nasıl anlatıyorsan bize de öyle anlat. Tamam başkomiserim, tamam diyor gülerek, basit anlatacağım. Yine de hemen başlayamıyor konuşmasına. Aslında diyor, aslında durumu kavramak için tarihsel İsa ile Pavlus'u karşılaştırmak lazım. Ama Ali daha fazla konuşturmuyor onu. Ne demek tarihsel İsa? Kaç İsa var? İki İsa var. İlki her insan gibi bir anneden doğan, bizim gibi beslenen, giyinen, yaşayan, sonunda da ölen İsa. Ona tarihsel İsa diyoruz. Öteki ise kutsal bir görevle dünyaya gelen, görevini tamamladıktan sonra Tanrı olan İsa. Neyse, tarihsel İsa bilindiği kadarıyla öyle kültürlü biri değildi. Yahudi din adamlarının yanında bir din eğitimi almıştı, o kadar. Zaten insanları da derin bilgisiyle değil, basit, naif davranışları, sevgi dolu yüreği ve gerçekleştirdiği mucizelerle etkilemişti. İnsanları sevgiye çağırırken başvurduğu öğreti ise Yahudilik öğretisiydi. Herkesten yasalara uymasını, kutsal 10 emirin yerine getirilmesini istiyordu. Kutsal kitaba uzanıyor, parmakları alışkanlığın getirdiği ustalıkla sayfaları çeviriyor, kitabın sonlarında bir yerde duruyor. Burada da Markus İncil'i İsa'nın Kudüs'teki Yahudilerin büyük tapınağına girdiğinde neler yaptığını anlatıyor. Tapınakta sığır, koyun, güvercin satıcılarıyla oturmuş para değiştirenleri gördü. İplerden bir kamçı yapıp tümünü, koyunları, sığırları da tapınaktan dışarıya attı. Para değiştirenlerin paralarını çevreye saçıp masalarını devirdi. Güvercin satıcılarına bunları buradan kaldırın dedi. Babamın evini pazar yerine dönüştürmeyin. Yeni Ahit, Markus İncili 11-15. Yeni Ahit, Matta İncili 21-12. Çünkü o tapınak bir Yahudi olarak kendisini tapınağıydı ve İsa orayı temizlemek istiyordu. Yani o kendini Hristiyan filan değil, bal gibi Yahudi hissediyordu. Hristiyanlık sözcüğünü ilk kullananlar da İsa değil, onun karşıtlarıdır. Kutsal kitaptaki Resullerin İşleri adlı bölümde Pavlus'la tartışan Kral 2 Herodotes, Agrippa'nın alaycı bir üslupla kısa zamanda beni Hristiyan olmaya ikna edersin dediği yazıldır. Hristiyanlık terimi yaygın olarak İsa sonrası dönemde Antakya'daki Yahudiler ve İsa karşıtları tarafından kullanılmıştı. Yani İsa hiçbir zaman ben Hristiyanlık diye bir din getirdim dememişti. Zaten İsa Tanrı ile insan arasında herhangi bir aracı kabul etmez. Oysa Hristiyanlık Tanrı'ya ulaşmanın Mesih aracılığıyla mümkün olduğunu söylemektedir. Yani bu durumda İsa'ya Hristiyan demek imkansızdır. Daha neler diye isyan ediyor Ali. Neredeyse İsa'nın Hristiyanlıkla hiçbir ilgisi yok diyeceksin. Olmaz mı? Çarmıha gerili İsa, Pavlus'u esinleyen en önemli olaydır. Pavlus çarmıhtaki İsa'dan yola çıkarak sistemli bir din, yani Hristiyanlığı yaratmıştır. Ali gibi ben de bu sözlerin doğruluğundan emin olamıyorum. Yani İsa Hristiyanlık için sadece bir figür müydü diyorum. Sözlerinin önemini vurgulamak istercesine işaret parmağını sallayarak yanıtlıyor. Çok önemli bir figür. Çünkü haç birbirine çakılı iki kalas parçasından çok daha derin bir anlam taşır. Yaşamı oluşturan dört elementten söz ediyorum. Toprak, hava, ateş ve su. Hacın dört ucu bu dört elementi, yani yaşamı simgeler. Pavlus da bu simgelerden yola çıktı. Haçın temsil ettiği yaşam ve bu yaşamın tam ortasında insan kardeşlerinin acısını sırtlanmış bir adam, İsa. Zeynep gözlerini cana dikmiş, büyük bir ilgiyle, hatta hayranlıkla dinliyor. Onun ilgisi arttıkça Ali'nin kıskançlığı da büyüyor. Boş laf bunlar diye kükrüyor. İsa bu acıyı neden çeksin? İnsanlığı kurtarmak için. Daha önce de söylediğim gibi Tevrat'a göre insan günahkardır. Adem babamızın hikayesini hatırlayalım. Adem ile Havva yenmemesi gereken meyveyi yemiş, cennetten kovulmuş. Ama bu sürgün Adem oğullarını akıllandırmamış, kötülük yapmayı sürdürmüşler. Tanrı bu yüzden tufanı yaratmış. Nuh peygamber ve çocukları dışında yeryüzündeki herkesi ölümle cezalandırmış. Ancak insan yine doğru yola gelmemiş. İnsanı düzeltmek için Allah nice peygamberler göndermiş yeryüzüne, ama Adem oğlunun bencilliği, zalimliği, yalancılığı, yıkıcılığı hiç eksilmemiş. Sonunda Musa peygamber aracılığıyla 10 emiri yollamış. Aslında bu çok sert bir uyarıymış. Allah Adem oğlunun gözünü korkutmak için 10 emiri oluşturan sözcükleri ateşle kazımış tabletlere. Böylece tanrısal hukuk, tanrısal ceza yürürlüğe girmiş ama Ademoğlu yine bildiğini okumuş. İşte tarihin o noktasında İsa çıkmış sahneye. Roma işgali altındaki Yahudi topluluğuna seslenmiş, sevgiden, hoşgörüden, bağışlamadan söz etmiş. Onun saflığı, iyi niyeti ve şifacılığı insanları etkilemiş. İsa'yı bir tür devrimci, bir tür iyilik dağıtıcı, hepsinden önemlisi de yıllardır gelmesi beklenen Mesih olarak kabul etmişler. Pavlus işte bu figürü alarak yarattığı dini eksen yaptı ve insanlara şöyle seslendi. İsa çarmıha gerilerek sizin için öldü. O bir kurbandı, Tanrı'nın insanları bağışlaması için verilmesi gereken bir kurban. O bir kurtarıcıydı, insanoğlunu kutsal hukukun ağır yükümlülüklerinden kurtarıp tanrısal sevgiyi geçerli kılan bir kurtarıcı. O bir özgürleştiriciydi, insanoğlunu bedensel isteklerin hapishanesinden kurtarıp ruhun sınırsız dünyasında yaşamaya çağıran bir özgürleştirici. Sözlerinin etkisini görmek ister gibi tek tek yüzümüze bakıyor. Ali aldırmaz, hatta küstah bir tavırla. Söylediklerim bana hiç mantıklı gelmiyor diyor. Eliyle kutsal kitabı göstererek sürdürüyor. 4 kitap, o kadar peygamber, onların söyledikleri hepsi boş, bir senin söylediklerin doğru. Konuştukça öfkesi daha da artıyor. Aslında tam olarak ne söylediğini kendisi de bilmiyor ama konuştukça daha çok hınç duyuyor cana. Kıskançlığını adeta kendi sözcükleriyle bileliyor. Bence zırvalıyorsun Can Efendi. O Pavlus dediğin adam bu bilgileri nereden almış? İsa Mesih olmasaydı öyle bir adam olur muydu? Bir de tutmuş İsa Mesih'e dil uzatıyorsun. Can gözlerinde alaycı bir ifadeyle dinliyor Ali'yi. İsa Mesih mi dediniz diyor sonra. Aslında şu Mesih lafı benim de dikkatimi çekti. Ali neden İsa peygamberi böyle tanımladı ki? Ali'nin yanıtlamasına fırsat vermeden başka bir soru soruyor Can. Sahi siz Hristiyan mısınız komiserim? Aslında bu sorunun yanıtını ben de bilmiyorum. Ali'ye hiç sormadım. Ama o da bana sormadı. Müslüman olduğunu biliyor. Ben de onun Müslüman olduğunu biliyorum. Ya din değiştirdiyse? Yok canım, mutlaka söylerdi bana. Aklımdan bunlar geçerken Ali koltuğunda öne doğru eğiliyor, gözleri cana kenetlenmiş, yüzünde patladı patlayacak bir öfke, tükürür gibi yanıtlıyor. Sana ne? Can kibarca geri çekiliyor. Beni yanlış anlamayın ne olur, kimseyi sorgulamıyorum. Sadece İsa Mesih deyişiniz ilgimi çekti. Her ne kadar Kur'an'da İsa Mesih diye geçse de günlük yaşamda Müslümanlar İsa'dan genellikle Hazreti İsa ya da İsa peygamber diye bahseder. Ali ters ters bakıyor. Vallahi meraktan komiserim diyor Can. Sahiden sizde Hristiyanlık yok değil mi? Yok Hristiyanlık mı Hristiyanlık diye çemkiriyor Ali. İsa peygamberi savunmak için illa Hristiyan olmak gerekmez. Öyle sert bakıyor ki iyi ki buradayım diye düşünüyorum. Olmasaydım çoktan patlatmıştı yumruğu çocuğun suratına. Hem burada soruları biz sorarız, sen değil, anladın mı? Can yüzündeki muzır ifadeyi yitirmeden bana dönüyor. Ben size yardım için burada olduğumu sanıyordum, sorgulandığımı bilseydim. Ya arkadaşlar konuyu yine dağıttınız diyerek toparlamaya çalışıyorum. Can'ı da kendisiyle birlikte arkadaşlar diye adlandırmış olmam Ali'yi hayal kırıklığına uğratıyor. Ama ne yapabilirim? Can'ı döverek konuşturacak halimiz yok ya. Şu Pavlus diyorum Can'a dönerek. Hristiyanlığı kuran kişi o diyorsun. Eğer öyleyse şaka değil, koca bir dini oluşturmuş adam. Bütün bu bilgileri nereden almış? Evet, işte sorulması gereken soru bu diyor Can. Bu tavrıyla Ali'yi biraz daha sinirlendiriyor. Ama bizimki sesini çıkarmıyor, tavrıma bozulduğu için olsa gerek kollarını göğsünde kavuşturmuş, arkasına yaslanıp öylece oturmayı seçiyor. Pavlus zaten kültürlü bir adamdı başkomiserim diye sürdürüyor Can. O hem bir Roma vatandaşı hem de Yahudiydi. Ancak pagan dinini benimseyen insanlarla birlikte yaşıyordu. Tarsus o dönemde önemli bir kültür merkeziydi. Önemli felsefe okullarına sahipti. Böylece Pavlus hem Yunan felsefesini hem Tarsus'un Suriye'nin sır dinlerini öğrendi ve bir Yahudi olarak da Yahudiliği. Bir varsayıma göre ailesi onu Kudüs'e yolladı, Ferisilerden din eğitimi almasını sağladı. Hepsinden önemlisi Pavlus adına ister hermetizm ister gnostizm densin gizli bilgiye inanıyordu. Hermetizm, gnostizm, gizli bilgi. Üçümüzün de soru dolu bakışlarından bu konuda hiçbir şey bilmediğimizi fark edince açıklıyor Can. Hermetikler ya da gnostikler dünyayı farklı bir biçimde algılar, farklı biçimde yorumlar. Onlara göre iki dünya vardır. İlki beş duyumuzla algıladığımız dünya, ikincisi ise duyularımızla algılayamadığımız ancak sezebileceğimiz bir dünya. Yani Türkçe'ye uygulayacak olursak gönül gözüyle görebileceğimiz, sezebileceğimiz sır dünya. Görülebilir dünya maddi olanla sınırlıdır ve değersizdir. Sır dünya ise sınırsız ve değerlidir. Maddi dünya günahkar ve sonluyken sır dünya saf ve sonsuzdur. Maddi dünyada Tanrı'yı görmek imkansızken sır dünyada Tanrı sizinle birlikte sizin içinizdedir. Ancak sır dünyayı herkes göremez, insanın bedensel isteklerden kurtulması, aklın bildik kurallarını bir yana koyması, sezgisel algıya yönelmesi gerekir. Sadece sezgisel algıları yüksek olan kişiler, derin, çok derin düşünebilme yetisine sahip olan insanlar bu dünyanın kapısından geçebilir. Bu düşünme öyle derindir ki sadece bedenin ağırlığından değil, bildik aklın ağırlığından da kurtulmak gerekir. İşte Pavlus'u besleyen kültür budur. Pavlus'un Hristiyanlık projesi de bu anlayışın üzerinde yükselir. İnsanın bedensel sınırlardan ve isteklerden kurtularak ruhun sonsuzluğuna ve yüce isteklerine ulaşması. Yani Tanrı ile buluşması, belki Tanrı olması. Pavlus, İsa'nın çarmıhta ölerek Tanrı'ya dönüştüğünü söylerken bunu kastetmektedir aslında. Bu yalnızca Hristiyan düşüncesi için geçerli bir önerme değil, kökleri Antik Mısır'a, Antik Yunan'a, İran'daki Zerdüşt Tapınağı'na, Brahma'ya ve Kabala'ya kadar uzanır. Bizde ise İslam tasavvufunu kapsar. Allah'la bir olmak, onunla özdeşleşmek, onun bir parçası olmak, bizzat Allah olmak. Hallacı Mansur'un dediği gibi enel hak. Sözün burasında kutsal kitabın sayfalarını karıştırmaya başlıyor. Size yine bir parça okumak istiyorum. Pavlus'un Mektupları adlı bölümde Korintoslulara yazdığı mektupta Pavlus şöyle diyor. Önce gelen ruhsal olan değildir, doğal olandır. Ruhsal olan sonra gelir. İlk insan yerdendir, topraktandır. İkinci insan göktendir. Topraktan olan insan nasılsa topraktan olanlar da öyledir. Göksel olan nasılsa göksel olanlar da öyledir. Topraktan olan insana nasıl benzediysek göksel olana da benzeyeceğiz. Kardeşlerim şunu belirteyim. Etle kan Tanrı'nın hükümranlığını miras alamaz. Çürüyen de çürümezliği miras alamaz. Yeni Ahit Korintoslulara 1. Mektup 15:47-50. Yine bize dönüyor, hevesle açıklamayı sürdürüyor. Burada Adem'le İsa'nın karşılaştırılması yapıyor. Adem önce gelendir, günahkardır.